Ayrım 12. Sayfa 164. Koridordaki floresan lambanın çirkin ışığı Devran'ı birkaç saniyeliğine kör ediyor. Tekrar görmeye başladığında karşısındaki adamlardan birinin gölgesi. Elinde beyaz bir şey. Gözün aydın Devran, bulduk ağabeyini. Beyaz şeyi Devran'a fırlatıyor. Parçalanmış kanlı bir gömlek bu. Ağabeyinin kokusunu nerede olsa tanır. Leşini sokakta nasıl sürüklediğimizi görmedin. Bari gömleğinin hayrını gör. Sarılıyor kendisine bisiklete binmeyi, uçurtma uçurmayı, Aziz Nesin kitaplarını öğretmiş insandan kalan kanlı kumaşa. Küçük babam dediği adamın hatırasına. Gölgeler ağlamasını bekliyor, ağlamayacak. Acının ve gözyaşının ötesine geçti. Orada Devran'a dokunamazlar. Birkaç saat sonra Cevheri Otel'in lobisindeki asansör kapısı açılıyor. Güneş gözlükleriyle Sitare çıkıyor. Gece doğru düzgün uyumamış olduğunu anlamak zor değil. O resepsiyona yürürken lobide oturan Makgöz'e Mami kuaför Lulu'yu dürtüyor. Bak kız, seninki yine akşamdan kalma. Sitare dayanıyor resepsiyon bankosuna, geriniyor. Resepsiyoniste güneş gözlüklerinin üzerinden bakıyor. Bir taksi çağırabilir misiniz? Mami ve Lulu kıkırdamaya başlıyor. Sitare duyuyor onları, hızla dönüp suçüstü yakalıyor. Edepsizliklerini saklamaya zaman bulamadılar. Gidip dikiliyor tepelerine. Nedir komik olan? Hiç, diyor Mami yılışıkça. Yok bir şey. Hiç taksi çağıran birini görmediniz mi? Yok canım, ondan değil. Ne peki? Lulu karışıyor lafa. Sana taksiciler çağırmadan geliyor ya, onu şey ediyoruz. Sitare'nin yüzü öfkeden kızarıyor. Ne demek istiyorsun? O sırada kapıdan giriyor Devran. Yüzü gözü yara içinde. Avucunda Sitare'nin kolyesi. Serbest kalınca eve gitti. Sırtına temiz bir gömlek geçirip soluğu burada aldı. Tartışmayı duyunca kapının yanındaki yapay kaktüsün arkasına saklanıyor. Kimse fark etmedi geldiğini. Bulunduğu yerden Sitare'nin sırtını, diğer iki kişinin de yüzlerini görebiliyor. Ne demek isteyeceğiz ayol, diyorlar Sitare'ye. Taksici sevginin yok mu senin? Bundan size ne? Tamam, bize ne, diyorlar. Yine yılışıkçı, uzatmayalım. Devran'ın hemen önündeki yaprağın üstünde Çince bir şeyler yazıyor. Yapay kaktüs yolculuğa 2 yıl önce Guangzhou şehrindeki bir imalathanede başlamış. 4 ay İstanbul'daki depoda kaldıktan sonra 9 arkadaşıyla Hoda'nın yolunu tutmuş. Bir kere o benim sevgilim falan değil. Çağırıyorum, geliyor. Getirip götürüyor. Bildiğin şoför, tamam mı? Kaktüs eğer fiberglass değil de canlı bir organizma olsaydı, Sitare bunu söylediği an Devran'ın kalbine saplanan acıyı hissederdi. Acının derinliği karşısında korkuya kapılırdı. Güney Çin'in en büyük şehirlerinden birinden gelmiş bitki canlı olmadığı için şanslı. Bir Anadolu zindanından henüz çıkmış Devran'ın şanssızlığı ise fiberglass'tan bir kalp taşımaması. Tamam, öyle olsun, diyor Sitare, konuştuğu iki kişinin daha yılışık olanı. Diğeri Devran'ı fark ediyor. Sitare ise her şeyden habersiz devam ediyor. Dünya denen züccaciyeyi hortumuyla darma duman etmeye. Öyle tabii, her şey bitti. Şimdi de taksicilere mi yakıştırdınız? Ben 8 yaşından beri bu işteyim be. Derken diğer eleman da fark ediyor kaktüsün arkasındaki Devran'ı. Fark etmeyen sadece Sitare. Ağzından çıkan zehirli okların nereye saplandığından habersiz. Daha o yaşta yıldızdım ben. Anladınız mı? Hem de bu dizidekinden hiçbirinin asla olamayacağı kadar büyük bir yıldız. Taksiciymiş. Yok, inşaat işçisi. Amelilere veriyor deyin bari. Birden fark ediyor kapıya baktıklarını, dönünce görüyor çok önce görmesi gerekeni. Adamın adı acı bir su gibi akıyor dudaklarından. Devran. Göz göze gelişleri birkaç saniye. Devran dönüyor sırtını, çıkıyor kapıdan. Sitare adamın yüzüne baktığı an anladı söylediklerini duyduğunu. Hayır Devran, dur bekle. Fırlıyor otelden, bakınıyor. Devran yolun karşısına park ettiği taksisine binmekte, atıyor kendini caddeye, bir traktör tarafından ezilme tehlikesi geçirerek varıyor karşı tarafa. Devran kapamadan taksinin kapısını yakalıyor. Öyle demek istemedim, ne olur yanlış anlama. Tanıştıkları geceden beri ilk kez kadına bakmadan konuşuyor adam. Ne demek istedin peki? Sen ortadan kaybolunca sandım ki... Ne sandın? Bilmem, beni başından attın sandım işte. Başımdan atmak mı? Salığım ben. Nereye kayboldun? Devran çıkarıyor cebindeki sakladığı emaneti. Kolyeni buldum. Stare gözleri dolu dolu alıyor kolyeyi. Ne oldu sana? Bu yüzünün gözünün hali ne? Nedir bu yaralar? Şu an acıyan yerlerim onlar değil. Sözlükte binlerce sözcük var ama hiçbiri Stare'nin imdadına koşmuyor. Ya iyi gün dostu hepsi ya da önce lobide kendilerini kullanarak yaptığı hıyarlıktan dolayı küskünler. Devran çekiyor kapıyı, kapatıyor. Çalıştırıyor taksiyi, gazlıyor. Bakıyor arkasından Stare, harap ve bitap. Sonradan yükselip taksinin arkasından bakan harap ve bitap Stare'yi izleyen bir göze dönüşüyor. O gözden bir damla yaş düşüyor toprağa. Sonra başka yaşlarda Hodan şehrine günlerdir ilk kez yağmur yağıyor. 17. Yağmuru odasının penceresinden izleyen Enis'in yeni bölüm senaryosu yetiştirmesi gerek. Gerçi karakterlerin gittikçe ete kemiğe büründüğünün, işinin zevkli hale geldiğini söylüyor ama günde onlarca sayfa yazmak gibi çılgınca bir işle tek başına uğraşmanın zararlarını görmeye başladı. Odadan çıktığı zamanlarda ruh gibi dolaşıyor. Enis benim kahramanım diyor asker tıraşlı reji asistanı Umay. Bütün yerli dizi senaristleri gibi Hollywood'da da hiçbir senarist her hafta 100 sayfa yazmaya cesaret edemez. Peki biz ne oluyoruz diyor esas çocuk Burç. Biz de her hafta 100 sayfa oynuyoruz ya. Sen sahnelerin bitince zıbarıp yatıyorsun diye cevabı yapıştırıyor Umay. Ama set işçileri, ışıkçılar, reji ve kamera ekibi günde 18 saat çalışıyor bölümler yetişsin diye. Niye? Çünkü kendimizi, sendikayı çok görmüşüz. Cevap vermiyor esas çocuk. Umay'ın asker tıraşından korktuğu için falan değil. Mevzu dönüp dolaşıp kendisinin bölüm başına aldığı 25 bin papele gelmesin diye. Yönetmen Ateş İlyas, bizler insanları kurtarıyoruz der. Ne zaman bu konuda açılsa iç karartıcı dünyalarına açılan havalandırma delikleriyiz. Kasvetli hayatlarına dayanma gücü veren ilaçlarız. Hollywood'un böyle ulvi bir görevi var mı? Bir keresinde Elvan, Hint filmleri niye çok uzundur bilir misiniz diye karıştı lafa. Çünkü Hindistan'da çok evsiz var. Zavallıların üzerine devamlı muson yağmuru yağıyor. Başlarını sokabilecekleri en ucuz dam sinema. Haliyle bir bilete olabildiğince uzun süre içeride kalmak istiyorlar. Film 3 saatten kısa sürerse hoşlarına gitmiyor. Size de tanıdık geldi mi? Bunu nereden duydun diyerek gülüyor Burç. Elvan cevaplarken gözlerini kısıyor. Belki Hintli sevgilim vardı. Yağmur sonrası Enis çıkıyor gün ışığına. Babasının Hodan'a teşrif edeceğini söylüyor. Yapımcı ilk bölüm yayınlanırken ekibin yanında olmak istemiş. Beraberinde birkaç meşhur gazeteci getirecek. Belli ki deprem kabusundan diziyle uyanan Hodan gibilerinden bir haber tezgahlanıyor. Otel sahibi Hamdin Bey de dahil olunca olay parti organizasyonuna dönüşüyor. İşlerin iyi gittiğini düşünerek birbirlerine sırıtmaya başlıyor herkes. Sadece Stare bedbaht görünen, yönetmenden aferin aldığı zaman bile sevinmeyen, çekim aralarında bir köşeye çekip üzüm gibi oturan, çayırda annesini kaybetmiş bir kuzuyu andıran, sette yeni fısıldaşmalara sebep olan, düşündüğün neyse unut gitsin, düşünmekten kimseye hayır geldiğini görmedim. Bir de bakıyor, 37 yıllık devlet tiyatrosu sanatçısı Muzaffer Bey gelmiş yanına oturmuş. Üzerinde belediye başkanı rolünün kostümü, kahverengi takım. Üstelik adeti olmamasına rağmen gülümsüyor. Sana hem teşekkür hem de özür borçluyum kızım. Aman estağfurullah diyor Stare. Nedense yaşlı tiyatrocularla konuşurken kendini bildim bileli ezilip büzülür böyle. Öyle deme, sen olmasan bu lavuklar garanti öldürürdü beni. Gerçi yine de fazla ömrüm kalmadı. Öyle demeyin, sezon sonuna kadar yaşarsınız bence. Onu demek istemedim diyor Muzaffer Bey acı acı gülerek. Gerçek anlamda yolcuyum. Geçen hafta İstanbul'a gidip doktora göründüm. Bende Alzheimer başlangıcı var. Stare'nin içinden bir telf kopu veriyor. Ne diyorsunuz? Maalesef kızım, artık geri sayım başladı. Senaristten rica ettim, müsait bir zamanda beni halledecek. Şöyle şık bir ölüm yazacağına söz verdi. Bir nevi jübile. Yapacak bir şey olmalı. Senin derdin sana yeter. Ben o gün servis minibüsünde arkandan konuşarak sana puşluk ettim. Ama buna rağmen bana yardım için çırpındın. Allah senden razı olsun. Hakkını helal et. Helal olsun Muzaffer Bey. İnancın var mıdır? Sitare, epeydir düşünmemiştim bunu. Vardır galiba. Ben çok şükür inançlıyım. Kadere de inanırım. Bu gariban şehirde bir araya gelmemizin de, burada yaşadıklarımızın da, şu yaptığımız konuşmanın da bir hikmeti var. Şüphen olmasın. Ne diyeyim? Umarım böyledir. Yaşlı adam dostça sırtına vuruyor Sitare'nin. Bugün de bana o kartonlardan hazırlayacak mısın? Tabii ki diyor Sitare kızararak. Kendi derdine düşüp asistanı karton almayı yollamayı unuttu. Merak etme, kızlar hazırladılar. Ama yine de senin tutmanı rica edeceğim. Uğur getiriyorsun. Akşamüstü çadır kente gidiyor. Devran'ı tanıyan biriyle konuşma ihtiyacı var. Doktoru yine çocuklarla uğraşırken buluyor. Bu sefer Sitare'yi gördüğüne şaşırmayacak. Çıkıp çadır kentin içinde yürüyecekler. Öğrendikleri kavuracak Sitare'nin içine. Devran sever miydi ağabeyini? Çok. Ona küçük babam derdi. Adamın dağda olduğunu ben de sonradan öğrendim. Bizimkinin saklaması normal. Ama ara sıra kaybolmasının sırrı çözülmüş oldu. Meğer küçük baba ne zaman şehirde görünse alırlarmış Devran'ı. Yerini yurdunu söylesin diye. Buralar işte böyle Sitare Hanım. Tek deprem doğadan gelen değil ki. Acaba filmlerdeki gibi mi? Karanlık bir oda, tavandan sallanan ışık, karanlık adamlar falan, elektrik, falaka, askı. Devran bir iskemleye bağlanmış acı mı çekiyor? Çocukluğundan beri buralara dair duydukları, birkaç saniye bakıp kanalı ya da sayfayı değiştirdikleri faili meçhul, ölü ele geçirildi ya da sokak ortasında infaz gibi hafızasında kayıtlı olduğunu bile fark etmediği manşetler. Dönmeyecek mi bir daha? Dönmemesini söyledim. Burada barınması zor bundan sonra. Ne zaman gidecek? Sabah erken. Güneş batarken lobide heyecan rüzgarları, herkes nefesini tutmuş yayın saatini bekliyor. Sitare kimseye görünmeden asansöre ulaşmaya çalıştıysa da başaramıyor. Enis elinden tutup babasının, otel sahibinin ve birkaç ünlü köşe yazarının oturduğu köşeye sürüklüyor. Bakın size kimi getirdim. Gizli hazinemiz Sitare Bozok. Gazeteciler kibarca gülümsüyor. İçlerinden biri vaktiyle Sitare hakkında en korkunç haberleri yapmış magazinci. Milyonlarca insan tarafından alkolik eski çocuk yıldız olarak tanınmasını ona borçlu. Görüşmeyeli nasılsınız Sitare Hanım diyor gülümseyerek. Sizi izlemeyi özledik vallahi. Sitare'nin bu düşmanlara sakladığı bir tebessümü var. Onu takınırken kadının Devran'ı bildiğini anlıyor. Yarın bunları iğrenç bir haber haline getirebilir. Ama belki de yapmaz. Sonuçta aynı yayın grubunun kanalında yayınlanacak bir dizinin davetlisi olarak burada. Aynı taraftalar. En azından görünüşte. Teşekkür ederim. Gayet güzel çalışıyoruz. Vallahi sizi takdir ediyorum diyor kadın. Bu kadar aradan sonra geri dönmek büyük cesaret. İki dişi arasında nasıl bir elektrik cızırdadıysa patron kendisini havayı değiştirmek zorunda hissediyor. Enis çok iyi sonuç aldığını söyledi Sitare Hanım. Demek ki bize katılmakla doğru karar vermişsiniz. Aynen öyle Peyami Bey. İnsan burada çok şey öğreniyor. Enis asansöre kadar Sitare'ye eşlik ediyor. Bu akşam benim için çok önemli Sitare. Dizinin başarısı içinde senin de olman. Merak etme iyi olacak. Peki sen de iyi olacak mısın? Niye olmayayım? Yani şu hayatına giren garip taksici falan işini etkilemesine izin vermeyeceksin değil mi? Asansörün kapısı açılıyor. Sitare giriyor kabine, dönüp dışarıda duran Enis'e bakıyor. Sonra ani bir kararla tekrar çıkıyor. Kapanmakta olan otomatik kapı çarpıyor koluna. Bak Enis, yaptığın her şeye minnettarım. Ama anla lütfen, senin hayalindeki süper kahraman değilim. Ben böyleyim. Herhalde ölene kadar da böyle kalacağım. Beni değiştirmeye çalışman aramızda gerilim yaratmak dışında bir işe yaramıyor. Anlıyor musun? Hayır diyor Enis. Anlamıyorum. Ne var anlamayacak? İstesen dünyayı fethedebilirsin ama öbür yolu seçiyorsun. Kaybeden yolu, kendini mahvedecek yolu. Hem de tam karşına yeni bir şans çıkmışken nesini anlayayım? Setare elini asker arkadaşıymış gibi omzuna koyuyor adamın. Ben de seni seviyorum. Söz veriyorum, hiçbir şey mahvolmayacak. Odaya çıkınca asansör kapısının çarptığı koluna bakıyor. Omuzun hemen altında Kıbrıs haritası şeklinde bir morluk. Yanında krem falan da yok. Ama bu değil asıl sorun. Canı içki istiyor. Hayatı boyunca hiç istemediği kadar. Elvan'dan aldığı küçük viskiyi minnetle hatırlıyor. Çıkarıyor sakladığı yerden, hevesle açıyor kapağı. Tam ağzına götürecekken makyaj masasının aynasında o. Yatağın üstünde bağdaş kurmuş, bıkkın gözlerle bakan çocuk. Tahmin ettiği sonla biten bir filmi izler gibi. Yarım dakika öylece kalıyor. Gözü yataktaki çocukta. Viski şişesi ağzının yakınında. 30 saniyenin aslında ne kadar uzun bir süre olduğunu görmek şaşırtıcı. O sürede hayatını Devran'ın taksisinde yapamadığını yapıp film şeridi halinde geçirecek gözlerinin önünden. Yarım dakika içinde Sitare doğacak, ilkokula gidecek, yıldızlara bakacak, babasının öldüğünü öğrenecek, cenazesinde ağlayacak, babaannesi tarafından dışlanacak, annesinin elinden tutup Beyoğlu'ndaki film şirketine gidecek, çocuk dizisinde oynamaya başlayacak, reklamlara çıkacak, göğüsleri büyüyecek, regli olacak, ergenliğe girecek, yıldızlaşacak, anne disiplini altında bunalacak, gizlice sevgilisiyle Varna'ya gidecek, orada annesinin ölüm haberini alacak, cenazede ağlamayacak, babası yaşındaki erkeklerle takılmaya, içkiye abartmaya, gizli partilere katılmaya başlayacak, skandal çıkaracak, magazin çıkacak, kovulacak, daha çok içmeye başlayacak, tekrar kovulacak, parasız kalıp Berlin'e gidecek, porno film teklifi alacak, berbat bir eve taşınacak, kurtanla tanışacak, çocuk aldıracak, ihanete uğrayacak, Hodan'a gelecek, Devran'ın taksisine binecek, aşkını kaybedecek, odaya çıkacak, viski şişesini alacak eline. Seyrettiği 35 milimetre bir film, en kalitelisinden. Viskiyi duvara fırlatıyor, ağır çekimde önce klimaya, sonra da dolaba çarpıp kırılıyor şişe. Odayı ucuz viski kokusu kaplıyor. Sitare bu kadarına katlanabilir. Katlanamadığı Devran'ı kaybetme fikri. 18. Adamın evinin önünde dururken yine yağmur çiseliyor ve damlalar dağınık. Pencerede ışık. Devran'ın gölgesi bir belirip bir kayboluyor. Hummalı faaliyetler içinde demek ki. Dönüşsüz bir yolculuğa hazırlanmak gibi. Sitare odadan çıkarken garsonlar lobiyi akşam için düzenliyor. Barın üzerinde kokteyller ve kanepeler dizilmiş çoktan. Televizyon ekranı büyük modeliyle değiştirilmiş. Birkaç saniye sonra tüm ekip nefesini tutarak dizinin ilk bölümünü izleyecek. Ratingleri Hodan'dan kurtulup kurtulamayacaklarını belirleyecek. Devran evde olduğunu biliyorum, aç lütfen. İlk defa bir erkeğin kapısına dayanıyor. Daha önce hep erkekler tarafından kapısına dayanılan oldu. Böyle şeyler yapanları deli sanırdı. Oysa ne hissettiklerini artık anlıyor. Hatta acıyor adamcağızlara. Demek samimilermiş. Ayrım sonu. Sayfa 177.